Ayrım 10.
Yangın var, yangın var. Az sonra mutfaklardan kendilerini can havliyle atanlar da bize katılmıştı. Kimi camlardan dışarı atlamış ve bu adamların bir kısmının saçları, kaşları alevlerden alazlanmıştı. Duman yüzünden fenalaşanları arkadaşları revire taşıyordu. Paçaları tutuşmuş biri kendini yere atmış bağırıyordu. Hemen koştular yardımına. Yeniçeriler, hizmetkarlar derhal yetişti. Herkes eline bir kova kapmış koşuyordu. Hemen birinci avludaki cellat çeşmesinden bizim yanımıza kadar yan yana bir zincir oluşturup çalışmaya başladılar. Cellat başı ve yardımcıları her idamdan sonra burada temizlenirdi. Adı her zaman ölümle birlikte anılan çeşme bu kez hayat kurtarma işine yarıyordu. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, mutfak kapısından içeri girmeyi başaramıyorlardı ve zaten az sonra kapının üzerindeki sundurma da çatırdayarak çöktü. O sırada Marmara'dan sert bir rüzgar esmeye başlamıştı. Üstüm başım ıpıslak, çeşmenin önündeydim. Yanı başımda biri, "Böyle giderse işimiz çok zorlaşacak," dedi. Haklıydı. Yangın sanki körüklenmiş gibi rüzgarın etkisiyle azıtı vermişti ve alevler sarayın ana kısmına ve hareme doğru savruluyordu artık. Bunu görünce hemen adamların arasından sıyrılıp o tarafa doğru koşturmaya başladım. Nasıl olsa burada yeteri kadar insan vardı. Ben kendi sorumluluklarımı yerine getirmeliydim. İsmihan arkadaşlarıyla çene çalıyordu. Sesler buraya kadar ulaşmamıştı. Biraz durdum ama onları uyarmalıydım. "Ne oldu Abdullah?" diye sordu İsmihan beni görünce. "Hanımım," dedim. "Yangın var mutfakta." İsmihan durumu tam olarak anlayamamıştı. Hafife alarak işi şakaya vurdu. "Eh, o zaman kebaplar iyi pişer." "Hayır," dedim. "Öyle değil. Kontrol altına alınamayan bir yangın var mutfakta. Bir yığın insan öldü ve ikinci avluda tehlikede." Kadınların bazıları şaşkınlıkla bağırdı. İkinci kattaki kadın köleler yatakhanesinin kafesli pencerelerinden olan biteni biraz görebilmek için yukarı fırladı çoğu. İsmihan ve onun gibi rahatsız olmadıkları halde yerlerinden kımıldamaya üşenen birkaç kadın aldırmadan konuşmalarına bıraktıkları yerden devam ettiler. "Aman hanımım," dedim, "gidip taht-ı revanı hazırlatayım. Her an buradan kaçmak zorunda kalabiliriz." "Hayır Abdullah," diye cevap verdi İsmihan. "Bu kadar telaşa gerek yok. Eminim az sonra her şey düzelir." "İnşallah," dedim. "İnşallah öyle olur." Dışarı çıkıp hadımlar avlusuna geçtim ve onlarla birlikte yangını seyretmeye koyuldum. Alevleri söndürmek için çalışan adamların bağırışlarını duyabiliyorduk. Birden daha yüksek sesler yükseldi. Bunun nedenini göremiyorduk. Önümüzdeki duvar buna izin vermiyordu. Uzun süre bu merakla beklemek zorunda kalmadık. Kızlar ağası az sonra koşarak geldi. "Toparlanın hadımlar," dedi. Alevleri durdurmaya çalıştılar ama başaramadılar. "Her an buraya da sıçrayabilir yangın. Koşup hanımlarınızı alın." Hadımların yerinin bahçenin dış kenarında olması bir anlamda iyi olmuştu. Tüm eşyaları zaten alevlerin arasında kalmıştı adamların ve yapacakları tek şey hanımlarını bu tehlikeden kurtarmaktı. Kızlar ağası hiç kimsenin en küçük bir eşyayı bile almasına izin vermemiş, "Kollarınız size çocukları taşımak için gerekecek," demişti. "Kadınları nereye götüreceğiz?" diye sordu hadımlar. "Bahçeye," dedi ağa. Bunu hemen hiç düşünmeden söylemişti. Bu durumda bahçeden daha güvenli bir yer yoktu zaten. "Ama onları bahçeye çıkaramayız. Bugün kadınlar günü değil. Sultan ve dostları orada eğleniyor." "Alevleri görünce durumu anlayıp başlarını çevireceklerdir, bundan eminim. Eğer böyle olmazsa o zaman daha fazla çalışmanız gerekecek." Dumanı duyup dışarı çıkan birkaç kadın kapı ağzında belirmişti. "Bahçeye hanımlar, bahçeye," diye seslendi kızlar ağası ve yardımcılarından birini onlara eşlik etmek üzere yolladı. Kapının kenarında tedirgin duruyordu kadınlar. İçerisi güvenli değildi ama dışarısı daha tehlikeliydi. Bu acı çekmek ya da ölmekten bile daha tehlikeli bir şeydi. Dışarıda insan onurunu kaybedebilirdi. "Haydi, haydi," diye onları cesaretlendirdi adam. "Bu iş biraz uzayacak," dedim. "Kadınların büyük kısmı üst kattan yangını seyrediyor. Onları aşağı indirmek gerek." "Sağ olasın hadım," diyen ağa adamlarının yarısıyla üst kata çıkmaya başladı. İsmihan'ı bıraktığım odaya tekrar girdiğimde arkam sıra içeri dolan duman kokusu sözlerime destek vermişti. Haydi dedim. Artık tahtrevana gidemeyiz. Orası alevler içinde. Yürüyerek bahçeye inmeliyiz. Sana yardım edeyim. Saraya geldiğimiz için bütün yardımcılarıma izin vermiştim. Kendi kendime kızıyordum. Tek başıma İsmihan'a yardımcı olmam çok zordu. Üç halayıkla yarı taşıyıp yarı koluna girerek yine de onu dışarı çıkarmayı başarmıştık. Ama yangının dumanını, bağırışarak koşan kadınları gören İsmihan birden kızını hatırlamış ve Gülruh diye ağlamaya başlamıştı. Şimdi gidip onu bulacağım. Seni bir güvenliğe çıkaralım hele diye söz verdim. Tabii ki Gülruh da benim sorumluluğum altındaydı ama aynı anda iki yerde birden olamazdım. İsmihan'ı sakinleştirebilmek için devamlı sorular soruyordum. Nerede biliyor musun? Mehmet'le beraber. Onları sabahtan beri görmedim. Oynamaya gittiler. Allah bilir neredeler. Gerçekten de bunu ancak Allah bilebilirdi. Eğer şehzadenin dersi yoksa birkaç yasaklanmış yerin dışında her yere gitmiş olabilirdi çocuklar. Herkesin tahmin edebileceği gibi el ele şifahanede şaşkınlıkla hastalara bakarken, duvar tepesinde gemileri seyrederken, Babali'nin önünden gelip geçenlere çakıl taşı atarken, mutfaktan hurma çalarken bulunabilirlerdi. Ama bunların hepsi de bizim küçük kızın aklından çıkardı mutlaka. Çünkü Mehmet kendi kendine ya da başka çocuklarla oynarken daima çok sessiz ve sakin davranan bir çocuktu. Gözdeleriyle oynaşan sultanın hamamına bile gitmiş olabilirlerdi. Daha önce hiçbir erkeği çıplak görmemiş olan çocuklar, arzu içinde bir erkeklik organıyla karşılaşınca kim bilir nasıl da hayret içinde kalırlardı. Bu şaşırtıcı görüntünün yarattığı merakla kendi bedenlerini incelemeleri ve soracakları sorular herhalde rezalete varacak noktalara tırmandırırdı işi. Benim daha önce cevaplamak zorunda kaldıklarımın bu soruların yanında solda sıfır kalacağı kesindi. Küçük şehzadenin yeğenine ben de sünnet edilince böyle olacağım deyişini neredeyse kulaklarımda duyuyordum. Bu kadar kocaman mı olacak? Mehmet gururla şişinirdi. Erkek olmak bu demektir. Gülruh gördükleri ve bu cevap yüzünden mutlaka çok etkilenir ve susup kalırdı. Ama dadılar ve bakıcılar onları başlarını çevirmeye zorlasalar ve hatta küçük şamarlarla susturmaya çalışsalar da hiçbirinin aklına çocukların ilgisini başka bir yere çekmek gelmezdi. Bundan da emindim. Zaten sultan da gönlünü ve bedenini eğlendirmeye karar verdiğinde çevresindekilere aldıracak ya da çekinecek biri değildi. İsmihan, ben burada beklerim dedi. Sen git ve hemen Gülruh'u bul. Burası güvenli değil dedim. Görmüyor musun? Her an çatı tepemize inebilir. Bebeğimi bulmadan şuradan şuraya tek bir adım atmam. Korkarım söylediğim gerçekleşirse yaralanabilirsin. Ben kendimi idare edebilirim. Lütfen, lütfen git de onu bul. Haydi şu çimenliğe gel hiç olmazsa. O zaman seni buradaki kadınlara bırakıp gidebilirim. İnşallah yanı başımızdaki ağaçlara yangın sıçramaz. Abdullah dedi, ellerime sarılmıştı. Ne olur bırak da seninle geleyim. Allah aşkına kendine gel diye bağırdım. İsmihan'a daha önce asla böyle bir ses tonuyla bağırmamıştım. Başka bir kadın ve belki de başka bir zaman olsa bunun için cezalandırılabilirdim. Ama özür dilemek için bile yitirecek zamanımız yoktu. Yanı başımızdaki kızlara eğer İsmihan bir deliliğe kalkışarak peşim sıra gelmeye çalışırsa onu kesinlikle engellemelerini tembih ettikten sonra hızla oradan uzaklaştım. Her şey karmakarışıktı. Her şey sanki patlama noktasına gelmiş ve kontrol ortadan kalkmış gibiydi. Bütün kadınlar ağlıyordu. Yangının yarattığı korku, erkeklerle aynı bahçede olmanın verdiği sıkıntıyla birleşmişti. Onların kaçacak, diğerlerinin ise yükselen alevlerin hakkından gelebilmek için başka bir yeri kalmamıştı. Çünkü bahçenin en fazla havuzu, çeşmesi olan yeri burasıydı. Bir yandan peçelerinin arkasına daha sıkıca saklanıyorlar, bir yandan da yangını ya da İsmihan gibi çocuklarını görebilmek için bunları aralıyorlardı. Sonunda pek çoğu namusuna sahip çıkmanın daha aklı başında bir davranış olacağına karar vermişti. Çünkü alevlerden kurtulunca en çok buna gereksinimleri olacaktı. Bu kapalı kadınların arasında yalnızca tek bir yüz dikkatimi çekmişti. Güzeller güzeli Safiye'ninki. Saçının açık olması umurunda bile değildi. Artık tulumbacılar Şehzade Murad'ın neden gözdesine bu kadar bağlı olduğunu kendi gözleriyle görebiliyorlardı. Belki de bu nedenle daha gayretle giriştiler alevlere ama yine de bu mücadelelerinde henüz zaferi yakalamaları güçtü. Safiye'nin hadımı Gazanfer'in "Hanımım" diye yalvaran bir sesle seslendiğini duydum. "Mutfaklara artık giremeyiz. Orası ateşin göbeğinde. Biz de yanarız." Oysa Safiye, "Ama onların güven içinde olup olmadıklarından emin olmalıyım" diye ısrar ediyordu. "Allah'ım" dedim. "Yoksa çocuklar mutfakta mı kalmışlardı?" Bu korkunç kuşkuyla hemen yanlarına gittim ve sordum. "Hayır" dedi Safiye katı bir sesle. "O çocukların değil, hurmaların peşindeydi. Mehmet'in nerede olduğu konusunda en ufak bir fikri bile yoktu. Dadısıyla olduğunu sanıyordu ama biz konuşurken o zavallı kadın da neredeyse çarşafı bir yana düşmüş olarak ağlayarak yanımıza geldi. Öylesine büyük bir üzüntü içindeydi ki çevrede bir yığın erkek olduğunun farkında bile değildi. Hanımım, hanımım, her yere baktım. Hıçkırıkları yüzünden konuşamıyordu. Safiye'nin ayaklarının dibine çökmüş, acı içinde yalvarıyordu. Şehzadeyi bulamadım. Allah'ım, Allah'ım, canımı al benim. Onun yerine benim canımı al, ey güzel Allah'ım. Safiye bu sözler üzerine, "O benim çocuğum" bile demedi. Zaten Mehmet, kovulan ilk dadısının yerine gelen bu kadına da yine sevgiyle bağlanmıştı. Bunlar Safiye'yi ilgilendirmiyordu. Onun aklı hurmalardaydı. Ama hurmalar, şehzade olmazsa hiçbir işe yaramazdı. Hatta kendisi de. Böyle salak gibi duramazdı. Bütün itirazlara karşın Gazanfer'in, benim ve diğer arayanların arasına karışıp o da koşturmaya başladı. Harem kapılarına yanaşabilmek bile olanaksızdı. Her yer cayır cayır yanıyordu ve cehennem gibi sıcaktı. Binanın çevresinde dolanırken üzerime doğru esen rüzgarın getirdiği bu kavurucu sıcaklıkla bir an nefesim kesildi. Bakırdan yapılmış büyük harem kubbesi kızmış ve sanki yeni yapılmış gibi turuncu bir renge bürünmüştü. Dumanların arasında bile şıkır şıkır parlıyordu. Bu korkunç yangın orada yalnızca çiniler ve aynalar bulabilirdi yok etmek için. Ama burnuma gelen kokular bana yün halıları, ipek minderleri ve atlas perdeleri hatırlattı. Atlarındaki ahşap taşıyıcılar yanıp kül oldukça bakır levhalar bir bir yere düşmeye başlamıştı artık. Bir masal canavarının diline benzeyen alevler neredeyse sarayın 3 katı yüksekliğe ulaşıyordu ve şaşırtıcı bir şekilde çatıda, duvarlarda, şelaleleri anımsatacak biçimde hızla adeta akıp gidiyordu. Bu dehşet verici manzaranın hemen arkasında sivrilen minarelerse Tanrı'dan medet uman eller gibi gökyüzüne uzanmış duruyordu. Ortalığa yayılan kokularının arasından yükselen bir başka koku daha vardı. Yanan cesetlerin kokusu. Telaşla daha hızlı koşturmaya başladım. Haremle selamlığın arasındaki bölmenin hakkından henüz yangın bile gelememişti. Tulumbacılar divanda alevlerin önünü kesmeyi başarabilmiş ve daha ileri gitmesine izin vermemişlerdi. Sarayın erkeklere ait bu bölümüne girdim ve sultanın gözünden görebildiğim kadar uzaklara bakıp çocukları arandım. Yoklardı. Sonra tekrar dışarı çıktım. Çevreme hep bir çocuğun gözüyle bakabilmeyi deniyordum. Ben küçük bir çocuk olsam nereye giderdim diye düşünüp duruyordum. Cellat çeşmesinde uğraşan erkek kalabalığı. Hayır, orada olamazlardı. Duman ve isten simsiyah olmuş adamlar yangınla savaşmaktan kan ter içindeydiler ve şehzade bile olsa ayaklarının altında bir çocuğun dolaşmasına izin verecek halleri yoktu. Çeşmenin tepesinde ve arkasında suçluların kesik başlarının sergilendiği yerler vardı ve şu anda bile 2 tane sallanıyordu orada. Belki 1, belki 2 gündür oradaydılar ve hem bu bekleyişin hem de sıcağın etkisiyle gerilen yüzlerde sanki garip bir tebessüm belirmişti. kendilerini ölüme mahkum edenlerle dalga geçiyor gibi bir halleri vardı. Avlunun ters tarafındaki Aya İrini, Türkler İstanbul'a yerleştiğinden bu yana cephanelik olarak kullanılıyordu. Bir kenara atılmış silahlar, içi boş zırhlar, bana tüm savaşanların ölmüş olduğu bir savaş meydanını hatırlatmıştı. Belki de o fetih günü bir yığın insan, düşman ya da Tanrı'dan medet umarak buraya doluştuğunda da böyle görünmüştü, kim bilir. Türkler o günden bu yana kiliseye ellerini bile sürmeden olduğu gibi bırakmışlardı. Gülruh Sultan diye bağırdım, Şehzade Mehmet. Ama sesim hiçbir cevap alamadan boş duvarlarda yankılandı. Şifahaneye gitmeye karar verdim. Belki de oradakiler onları görmüş olabilirlerdi. Ama hastaların cevap verecek halleri yoktu. Yine de eteğimi çekiştirip yangınla ilgili haber almaya çalıştılar. Hekimler, yardımcıları, hatta içlerinde yürüyebilecek durumda olanlar birer kova kapıp alevlerle savaşmaya gitmişti. Geride kalanların elinden ise sonsuz bir merak ve endişe içinde o dumanı soluyarak beklemekten başka bir şey gelmiyordu. Acaba çocuklar saray kapısından dışarı çıkmış olabilirler miydi? Büyük kubbeleri daha şimdiden duvarların üzerinde gölgeler yapan Ayasofya'ya gidebilirlerdi örneğin. Buna birinin izin vermiş olabileceğini düşünmek zordu. Ama içinde bulunduğum tedirgin ve gergin ruh hali, onların alevler içinde yanan haremin dışında olmaları için her türlü bahaneyi yaratmaya çoktan razıydı. Bu duygularla koştururken çok uzaklara gitmiştim. Oldukça uzun bir süre geçmiş olmalıydı. Minarelerden yankılanan akşam ezanını duydum. Onları bir başkasının bulmuş olabilmesi için yürekten dua ettim. İsmihan'ın yanına gitmeliydim. Böylelikle en azından onun nasıl olduğunu öğrenebilirdim. Cenaze kapısından içeri girdim. Geçerken her zamankinden daha yüksek bir sesle "Allah korusun" demekten kendimi alamamıştım. Geçitler hala alevler içindeydi. Yolumun üzerinde Gazanfer'e rastladım. Yüzü limon gibi sapsarıydı. Bana birkaç kırık dökük kelimeyle çocukları hala bulamadıklarını, Safiye'nin bir kez daha ortalığı kontrol edebilmek için sultanın gözüne gittiğini ve kendisini ne kadar suçladığını söyledi. İşler Safiye için iyi gitmediğinde daima bunu yapardı zaten. Birileri bütün bu hengamenin arasında bahçede de bir haremlik selamlık oluşturmayı başarmıştı. Kadınlarla erkeklerin olduğu bölümleri birbirinden ayırabilmek için yerinden sökülmüş güller, çalılar, ağaç dalları araya yığılmıştı. En azından namus kurtarılmış diye düşündüm. İsmihan'ı oraya nasıl getirmeyi başardıkları konusunda hiçbir fikrim yoktu. Suratı öylesine karmakarışık ve berbat haldeydi ki, yüzünü yıkaması için ona su döken kadınları bile görmediğinden emindim. Ona bakar bakmaz iyi bir haber olmadığını anlamıştım. İsmihan beni görür görmez o kocaman kahverengi gözlerini bana dikti, başımı çevirdim. Konya'da bülbülü dinlediğimizde bana bakan gözlerdeki bakışla aynıydı bu. Benden bir mucize gerçekleştirmemi bekleyen bakışlar. Ona bir erkeğin aşkını her nasılsa sunabilmiştim o zamanlar. Ama şimdi biricik evladını nasıl geri getirebileceğim konusunda çaresizdim. Artık bahçede değil bülbül, karga bile kalmamıştı. Mucize beklemek boşunaydı. O endişeli, yalvaran gözlere bu mesajı iletmeye çalıştım ama beni dinlemiyorlardı. Eğer onları rahatlatamazsam yanlarına bile gitmeme izin yoktu. Tekrar oradan uzaklaştım. Ona ümit verebilmek için çaresiz de olsa aranmaya devam etmeliydim. Bunu yapmak zorundaydım. Ayaklarının nereye bastığını bile fark etmeden yürüyüp erkekler bölümüne geçtim. Sanki tüm duyularım felce uğramış gibiydi. Bir hocanın ahaliyi namaza davet ettiğini duydum. Bir kova suyla azgın alevlere saldırmaktansa o her şeyin sahibi olan büyük güce yalvarmak buradakilere daha akıllıca gelmiş olmalıydı. Ayaklarının dibinde alınlarını sürecekleri seccadeleri bile olmadığı halde tüm erkekler kül olmuş mutfakların arkasında uzanan Marmara'ya yüzlerini dönmüşlerdi. Belki de hiç göremeyecekleri kutsal kentlerine bakıyorlardı iç dünyalarının gözüyle ve bunun dışındaki her şey şu an için gerçek dışıydı. Çok şaşkın ve umutsuzdum. Öylece kımıldamadan ayakta dikilmeye devam ettim. Eğer bunu sürdürürsem gavurlukla bile suçlanabilirdim. Ama neyse ki biri arkadan elleriyle bacaklarımın arkasına vurdu ve dizlerimin bağı çözüldü, alnımı secdeye koydum. Namazın yavaş ve uyumlu hareketleri neredeyse unuttuğum bir huzur vermişti içime. Yüzümü dayadığım yer çimenlerle kaplı topraktı. Hemen yanı başımda yeni açan laleler vardı. Başımın üzerinde ise ağaçlar. Ağaçlar. Üzerlerinde yeni oluşan sarımsı yeşil taze filizleriyle ağaçlar. Hayat kımıldamadan duruyor gibi olmuştu bir an için. Bu yaprakçıkların arasından süzülen günün son ışıkları sanki üzerimize dökülen altın paralardı. Bunlarla hiçbir şeyi satın alamazdık. Onlar bize Tanrı'nın sevgisini ve huzuru verebilirlerdi sadece. Namazın ancak sonlarına doğru çevremde başkalarının da olduğunu tekrar düşünebildim. Hemen yanı başımda az önce bacağıma vuran adam vardı. Onu tanıyordum. Bu mutfaktaki uzun kafalı kalfaydı. Bir an neden şu anda yangın söndürmekle uğraşmadığını düşündüm ama bezlerle sarılmış elleri bana hemen gereken cevabı vermişti. Onları çok kötü şekilde yakmış olmalıydı. Ellerini namaz sırasında dizlerine koyarken bile acı çektiği belli oluyordu. Yine de bu yaralı ellerle bacaklarıma vurarak beni günahkarlıkla suçlanmaktan korumuş, bir kez daha tanrısal huzura kavuşmama yardım etmişti. Ona gerçekten minnettardım. Namazın sonunda birbirimize gülümsedik. Başına neler geldiğini sordum usulca. Cesur bir tebessümle, sanki hiç canı yanmıyormuş gibi durmaya çalışırken, ''Şu lanet hurmalar!'' dedi. Birden daha önce çocuklarla ilgili olarak aklımdan geçenleri hatırlatan bu sözlerle tekrar paniğe kapılsam da kendimi kontrol edip dinlemeyi sürdürdüm. Alevlerden kendimi kurtarıp dışarı atmayı başarmıştım. Hemen diğerlerine yardım edebilmek için bir kova kaptım. Ama birden aklıma onlar geldi. Tekrar odaya döndüm. Ortalığı yoğun bir duman kaplamıştı. İnanılmaz derecede berbat kokular yükseliyordu mutfaklardan. Ama yine de sandığa ulaşmayı başarabildim. Tam onu alıp kapıya ulaşmıştım ki birden alevler ortalığı sarıverdi. Allah razı olsun, bir yeniçeri beni kolumdan tutup dışarı çekti. Kurtuldum ama avuç içlerim sıcaktan iyice kızmış sandığın kulplarında kaldı. Başımı sallayıp geçmiş olsun diye mırıldandım. Tekrar güldü ve devam etti. Neyse ki ellerim düzelecekmiş, hekimler söyledi. Hurmalara gelince, gerçi onları dışarı çıkardığımda bir parça erimiş gibiydiler ama en azından yok olmadılar ve onları kime verdiğimi biliyorum.